Fen Bilimleri Yayınları Türkçe Soru Bankası Oluşum Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 29 Mayıs 2009. 2430. Bölge Rotarak Temsilciliği Antakya Rotarak Kulübü'nden Utku Deletioğlu ve Selin Deletioğlu tarafından seslendirilmiştir. Cümle türleri tekrar testi 2.
1. Divan şiiri hayatı yasaklayan bir şiirdir. Bu cümleyle altı çizili sözlüğün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisi olamaz? Altı çizili söz, hayatı yasaklayan. A. Yalnızca yüksek zümreye hitap etmek. B. Toplumun ve bireyin sorunlarıyla ilgilenmemek. C. Yaşamdan kopuk olmak. D. Toplumsal gözlemlere dayanmamak. E. Gerçeklerden uzak olmak.
Doğru yanıt A.
Soru 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gibi sözcüğü konuşanla karşısındaki arasında bir denklik ilgisi kurmaktadır? A. Senin düşüncelerin bana mantıklı gibi geliyor. B. Saat 5 gibi sen de ben de salonda olmalıyız. C. Siz de benim gibi gelecekten endişeleniyorsunuz. D. Ahmet de bu konuda bizim gibi düşünüyor. E. Kapıyı açtığımız gibi üstümüze saldırdılar.
Doğru yanıt C.
Soru 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisine söylemek istediğini doğrudan doğruya değil de dolambaçlı yollarla anlatmak anlamı katan bir söz kullanılmıştır? A. Tiyatro da neymiş? Diyenlerin ne demek istediklerini hiçbir zaman anlayamadım. B. Çocuk deyip de geçmeyin. Onlar bazen bilginleri bile şaşırtırlar. C. Bugün büyük şair yok demeye getirmek için mi söylüyorsunuz bunları? D. Demem o değil. Amacım yeterli çaba gösterilmediğini anlatmak. E. Hem arkadaşız diyorsun hem de arkasından atıp tutuyorsun.
Doğru yanıt C.
Dördüncü soru. Her koşulda kendini durmadan eğiten, yenileyen bir kişi genç sayılır. Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır? A. Durup dinlemeden çalışan kişi her zaman genç kalır. B. Genç insanlar yaşları gereği her zorluğu kolayca aşabilir. C. Belli bir yaşın altında bulunan kişiler toplumdaki gençleri oluşturur. D. Genç, yeniliğin ve güzelliğin temsilcisidir. E. Bulunduğu düzeyin daha ilerisine varmayı amaçlayan kişi yaşlanmaz.
Doğru yanıt E.
Beşinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur? A. Arkalarından koştum ancak onlara yetişemedim. B. Beklediğiniz kişi ancak saat 10'da gelir. C. Bu araba ancak 10.000 eder. D. Verilen ödevleri ancak bu sabah bitirebildim. E. Söylerim söylemesine ancak müjdemi isterim.
Doğru yanıt E.
6. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazar kendisiyle ilgili de bir değerlendirme yapmıştır? 1. cümle. Man Brooks'un İnsanlık Durumu kitabını okuduğumda romanı her yönden eskimiş buldum. 2. cümle. Oysa Stendhal'ın Kırmızı ve Siyahı bugün yazılmış gibidir. 3. cümle. Günümüz Türk yazarlarının pek çoğu da Stendhal kadar çağdaş değildir. 4. cümle. Faulkner'a gelince özellikle roman anlayışı açısından onunla aramızda ortak yanlar var. 5. cümle. Bence Faulkner dünya edebiyatının unutulmazlarından olan Çehov ve Dostoyevski'nin evrenselliğiyle yakalamıştır. Şıkları okuyorum. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5.
Doğru yanıt D.
Soru 7. Toplumsal yaşamın temel kuralı karşılıklı hoşgörüdür. Çünkü hiçbirimiz aynı kalıplarla düşünemeyiz. Her birimiz gerçeğin ancak bir veya birkaç yönünü görebiliriz. O da farklı açılardan. Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A. Bireyler olayları değerlendirirken bir takım ayrıntıları göremeyebilir. B. Birlikte yaşamak başkalarının haklarını gözetmekle mümkündür. C. Toplumsal yaşamı düzenleyen kurallara sıkı sıkıya bağlılık huzuru getirir. D. Bireylerin düşünce ayrılıklarına duyduğu saygı hoşgörüyü doğurmuştur. E. Bireysel, toplumsal yaşamın gerçeklerini farklı yorumlayabilir.
Doğru yanıt C.
8. soru. Sevdiğim arzımı demek için sana, bülbül söylediği dil gerek bana. Şu bağrım kül oldu hep yana yana, onu söndürmeye sel gerek bana. Bu düzelerden aşağıdakilerden hangisi yoktur? Ünsüz yumuşaması. B. Yönelme ekinin neden olduğu ses değişmesi. C. Ulama. D. Ünsüz benzeşmesi. E. Kaynaştırma ünsüzü.
Doğru yanıt D.
9. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz yanlış yazılmıştır? Altı çizili sözleri tekrarlayacağım. A. Bana böyle şeylerden bahsetmedi. Bahsetmedi. B. Yara tazeyken acı hissedilmez. Hissedilmez. C. Sözünde durmazsan seni terk ederim. Terk ederim. D. Okulda olanlardan bana söz etmedi. Söz etmedi. E. Bu yapılanları hak etmedim. Hak etmedim.
Doğru yanıt C.
10. Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir. Boşluklar parantez olarak belirtilecektir. Kurtuluş Savaşı yılları sıkıntılarla doludur. Parantez. Bir yanda kıtlık, yokluk. Parantez. Diğer yanda iç ve dış düşmanlarla mücadele. Parantez. Bu sorunların üstesinden gelmek elbette kolay olmamıştır. Şıkları okuyorum. A. İki nokta üst üste, noktalı virgül, nokta, nokta. B. Nokta, noktalı virgül, üç nokta, nokta. C. Üç nokta, noktalı virgül, nokta, üç nokta. D. Nokta, üç nokta, üç nokta, nokta. E. Noktalı virgül, üç nokta, noktalı virgül, üç nokta.
Doğru yanıt D.
11. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur? Öyle ya da böyle, virgül, sorunun bir çözümü olmalı. Birkaç gün iyice dinlenip yeni işine başla, 3 nokta. C. Bizi, virgül, bizi tanıyanlar bilir, noktalı virgül, eline bilecek, soru işareti. D. Dün gece ansızın elektrikler kesildi, nokta. E. Önceki şiirlerin bunlardan daha güzeldi, nokta.
Doğru yanıt C.
12. soru. Dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? Altı sözlü sözcükler bildirilecektir. Sivas yollarında geceleri. Yollarında 1. Katar katar kanılar gider. Kanılar 2. Tekerleri meşeden. Tekerleri 3. Ağız dil vermeyen köylüler. Köylüler 4. Odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler? Hasta 5. Şıkları okuyorum. A 1. B 2. C 3. D 4. E 5.
Doğru yanıt D.
13. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bileşik sözcük bir at tamlamasının kalıplaşmasıyla oluşmuştur? A. Yazarımızın çocukluğu Eskişehir'de geçmiş. B. Kuşburnu vitamin değeri yüksek bir bitkidir. C. Müdür ciddi, ağırbaşlı ve çalışkan biriydi. D. Dedikodudan oldum olası hoşlanmam. E. İmam bayıldı, sevdiğim yemeklerden biridir.
Doğru yanıt B.
Soru 14. Okuyacağım parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bağlaç yoktur? 1. Zekeriya ve ben sürgünlüğümüzü Bodrum'da geçirmeye mahkum olmuştuk. 2. Fakat sonradan Zekeriya'yı Sinop'a göndermeye karar verdiler. 3. Çünkü Sinop İstanbul'a daha yakındı. 4. Hem beni hem de Hüseyin Cahit'i bir ay daha beklettiler. 5. Sonra bir gün bir araba geldi, Hüseyin'i götürdü. Ben hala bekliyordum. Şıkları okuyorum. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. E. 5.
Doğru yanıt E.
Soru 15. Sel, sal, eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı türde bir sözcüğe eklenmiştir? A. Okullardaki eğitsel çalışmalar gençliğe tutarlı bir yön kazandırmaktan uzak. B. Bireysel çabalarla insan ancak bir yere kadar gelebiliyor. C. Umduğunu bulamamak duygusal çöküntüye yol açabilir. D. Eğitimde bölgesel farklılıklar birçok genci etkiliyor. E. Söyledikleri bilimsel bir özellik taşımıyor.
Doğru yanıt A.
Soru 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A. Ülkenin 10 milyon olan nüfusunun %21'i tarım, %35'i sanayi ile uğraşmaktadır. B. Türkiye Avrupa Konseyi üyesidir ve bu konseyin tüm çalışmalarına katılmaktadır. C. Yasaya göre hiçbir insanın mülküne zarar verilemez, mülkü elinden alınamaz. D. Bu dersle ilgili sınavları kimi zaman yazılı, kimi zaman da sözlü olarak yapılabilir. E. Ulusal ve uluslararası hukuk kuralları insanların yaşamını kolaylaştırmak içindir.
Doğru yanıt D.
17. soru. Aşağıdakilerin hangisinde anlam belirsizliğini gidermek için cümlenin başına kişi adını getirmek gerekir? A şıkkı. Gelmesine herkes çok sevinmiş. B şıkkı. Öğrenimini yurt dışında sürdürecekmiş. C şıkkı. Verdiğin adreste öyle biri yokmuş. D şıkkı. Neden gelmediklerini bilmiyormuş. E şıkkı. Sözünü dinleseymiş, başaracakmış.
Doğru yanıt E.
Soru 18. Her kalp ağrısı hissedenlerin çoğu kalp hastası değildir. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir? A. Çoğu yerine bazıları getirilerek. B. Ağrısı yerine çarpıntısı sözcüğü getirilerek. C. Dir yerine miş getirilerek. D. Lerin çoğu cümleden atılarak. E. Virgül çoğu sözcüğünden önce getirilerek.
Doğru yanıt D.
19. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kararlaştırılan kavramlar arasındaki belirsizlik anlatım bozukluğuna yol açmıştır? A. O sınıfta benden daha çok konuşuyordu. B. O doğaya ablasından daha düşkündür. C. O benden daha hızlı okur. D. O babasından daha uzundu. E. O düşünce özgürlüğüne her şeyden fazla değer verirdi.
Doğru yanıt B.
Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? A. Köyden kente göç edişin nedenini herkes başka türlü açıklıyor. B. Halbuki bugün dünya çapında bir edebiyatımız var. C. Batı uygarlığı fabrikalar uygarlığı demek değildir. D. Düşündüğünü söylemeyen kişinin düşünce özgürlüğü yoktur. E. Tiyatro romandan daha etkilidir.
Doğru yanıt B.
21. soru. Okuyacağım parçada numaralanmış cümlelerden hangisi parçanın düşünce bütünlüğünü bozmaktadır? Numaralar cümlenin başında parantezle belirtilecektir. Artık şunu çok iyi biliyorum. 1. Yaşam beklentiler değil, arayışlardır. 2. Kendimizi bir hazine yerine koyarak keşfedilmeyi beklememeliyiz. 3. İstediğiniz neyse onu biz aramalıyız. 4. Her insanın yaşamdan bir takım beklentileri vardır. 5. Gerçekten istedikten sonra onlara ulaşmışız demektir. Şıkları okuyorum. A 1, B 2, C 3, D 4, E 5.
Doğru yanıt D.
Soru 22. Çoğu kez yapıtın kalıcılığında dil büyük bir etkendir. Ancak dili çok güzelken yine de unuttuğumuz yapıtlar yok mudur? Bu da bize bu parça aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülemez? A. Yapıtın kalıcılığının ne tek başına anlatımına ne de içeriğine bağlı olduğunu gösterir. B. Kalıcı olmanın ilkeleri konusunda ipuçları verir. C. Yapıtın geleceğe kalmasının dilin iyi kullanılmasına bağlı olduğunu gösterir. D. İçeriğin de dil kadar önemli olduğunu açıklar. E. Yapıtta öz ve biçimin kaynaşmasının önemini tüm açıklığıyla sergiler.
Doğru yanıt C.
Soru 23. Okuyacağım parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisinde başlamalıdır? 1. Kimi yazarlarımız deniz insanını yalnızca öykü aracı olarak kullanıyor. 2. Onların denizde verdikleri var olma savaşını sergiliyor. O kadar. 3. Sorunlarına çözümler önermiyor, üretmiyor. 4. Deniz insanının büyük bir yaşama sevinci ve görkemli tutkuları vardır. 5. Cesareti ve üretkenliği sınır tanımaz. 6. Onları izleseniz, yaşam öykülerini dinleseniz bana hak verirsiniz. Şıkları okuyorum. A 2, B 3, C 4, D 5, E 6.
Doğru yanıt C.
Soru 24. Henry Miller yaşama seyirci kalan insanların yazar olabileceğine inanmaz. Hiçbir tehlikeyi göze almayan, hiçbir şey kazanmayan, hiçbir şey yitirmemiş kişiden bir şey beklenemez. Kuşların korkusundan tarlasına tohum ekmeyen kişi elbette ürün de devşiremeyecektir der. Bu parçada Henry Miller'ın sözüyle vurgulanan aşağıdakilerden hangisidir? A. Yazar gözlemlerini etkili biçimde anlatabilmelidir. B. Yazar yürekli yaşamak zorundadır. C. Yazarın inandırıcılığı anlattığı olaylara tanık olmasına bağlıdır. D. Yazarın kaybedecek bir şeyi olmamalıdır. E. Yazar yalnızca yaşadığını yazmalıdır.
Doğru yanıt B.
Soru 25. Çevreme şöyle bir bakıyorum. Yıldızı birden parlayınca çuvala saman doldurur gibi durmadan yazanlara, hemen her konuya el atanlara büyük sanatçı diyenler çoğalıverdi. Ne var ki birikimimi umursamayan, okumayan bu yazarların zamana dayanma şansı yoktur. Bu parçaya göre bir sanatçıda aranan temel özellik aşağıdakilerden hangisidir? A. Konu seçiminde titiz olma. B. İlişkilerine özen gösterme. C. İlginç konuları işleme. D. Bildikleriyle yetinmeme. E. Moda akımlara kapılmama.
Doğru yanıt D.
Soru 26. Birbirleriyle çelişir gibi görünen atasözlerinin aslında uzlaşan, bütünleşen yanları vardır. Ancak dil kültürü zayıf olan kişiler bu önemli sözleri çoğu kez dinamik bir mantık içinde değerlendiremediklerinden boş kalıplar olarak görüp içeriğinden soyutlarlar. Onların böyle yapması bu kültür ürünlerimizin önemsiz olduğu ya da çeliştiği anlamına mı gelir hiç? Bu parçada vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? A. Atasözleri birbirini bütünleyen bir özelliğe sahiptir. B. Atasözlerini uygun ortamda ve durumda kullanmak gerekir. C. Dil kültürü zayıf olan kişilerin atasözlerini dikkatsiz kullanması bu sözlerin etkisini azaltmıştır. D. Dil kültürü zayıf olan kişiler atasözlerini kullanmamalıdır. E. Kimi atasözlerinin birbiriyle çelişir gibi gözükmesi onların önemini azaltmaz.
Doğru yanıt E.
Soru 27. İçtenlik, doğruluk, birinci kişili anlatım, anı türüne özgü niteliklerdir. Ancak yine de yazılan anıların gerçekliğinden emin olamayız. Çünkü anı yazarında otobiyografi yazarı gibi söylediklerini kanıtlama kaygısı yoktur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi anı ile otobiyografi arasında kesin ayrımı belirler? A. Anı duygulara, otobiyografi gerçeklere dayanır. B. Anı yaşayanın ağzıyla, otobiyografi ise ikinci ya da üçüncü kişinin ağzıyla kaleme alınır. C. Anıda içtenlik, inandırıcılık vardır. Otobiyografide böyle bir amaç yoktur. D. Otobiyografi yazılarındaki gerçeklik kesindir. Anı yazarlarında ise gerçeklik öznerdir. E. Anı yazılarının otobiyografiye göre daha geniş bir okuyucu kitlesi vardır.
Doğru yanıt D.
Soru 28. Aziz Nesin'in kitapları insanda bunlara ben de yazabilirim kanısı uyandıracak nitelikte sade ve özlü. Onun üstünlüğü, geçerliliği, kalıcılığı biraz da bu sadelikten, özlülükten geliyor. Hepimize, tüm insanlara anlayabileceğimiz biçimde seslenmesinden. Bu parçaya göre Aziz Nesin'in aşağıdakilerden hangisiyle nitelendirilemez? A. Basitliğin gücüne ulaşmış olan. B. Kalıcı olmaya başaran. C. Değişik insan tiplerine yer veren. D. Kolay yazılıyormuş hislerini uyandıran. E. Anlattıkları okuyucu tarafından anlaşılan.
Doğru yanıt C.
Soru 29. Sessizlik, duygularla algılanan şeylerin tümünün doruk noktasıdır. Bu nedenle insanlar arasındaki sessizlik iletişimin çoğalmasını sağlar. Sözcükler hissettiklerimizi karşılayamaz. Seslendirilen sözcük, sessizliğe yapılmış bir müdahale, bütünlüğe yapılmış bir saldırıdır. Bu, durgun suya bir taş atıp oluşan halkalar yüzünden onun eskisi kadar açık seçik görememeye benzer. Bu bağlamda sözcük taşın kendisidir. Bu parçadan aşağıdakilerden hangisine varılamaz? A. Sessizliğin daha yoğun bir iletişim olanağı sağladığına. B. Anlatılanların iyi anlaşılabilmesinin ortamın sessiz olmasıyla mümkün olduğuna. C. Duygularımızla algıladığımız her şeyin sözcüklerle ifade edilebilecek bir karşılığı olmadığına. D. Sözcüklerin algılarımızdaki netliği engellendiğine. E. Sözcüklerin iletişimin kapsamını daraltıp sınırlandığına.
Doğru yanıt B.
Soru 30. Aydın insan, çağdaş ve bilimsel dünya görüşünü benimseyen, özümseyen insandır. Uzmanlıkla aydın olmak arasında özdeşlik yoktur. Aydın, bağnazlıktan, önyargılardan uzakta, bilime inanan, dünyaya ve topluma bilimin penceresinden bakabilen kişidir. Atatürk'ün hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir sözü herkesten çok aydın insan için geçerlidir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerin hangisine başvurulmamıştır? A. Açıklama. B. Tanık gösterme. C. Karşılaştırma. D. Tanımlama. E. Örnekleme.
Doğru yanıt E.